Sayfa 29. Galatasaray'dan tünele doğru yürüdüler. Neriman Beyoğlu'na çıktığı vakit Halis Türk mahallelerinde oturanların çoğu gibi kendini büyük bir seyahat yapmış sanırdım. Gene Fatih uzakta, çok uzakta kaldı. Tramvayla bir saat bile sürmeyen bu mesafe Neriman'a Efkan yolu kadar uzun görünürdü ve Kabil ile New York arasındaki farkların çoğuna İstanbul'un iki semti arasında kolayca tesadüf edilirdi. Bir İstanbul kızı olduğu için Neriman'ın bu farklar karşısındaki hayreti azalmıştı. Fakat bir zamandan beri kendisinde yeni bir hayatın iştiyakı ve yeni bir medeniyet şuuru uyanmaya başladığı için bu farkların her birine ayrı ayrı dikkat etmekten hoşlanıyordu. Bir itriyat mağazasının camekanı önünde durdular. Burada her şey tek başına konmuş, zarif bir küçük çiçeğinin tatlı mavisi, kırmızı ipek bir püskül, siyah kadifelerin arasında gizlenmiş ampulün yumuşak ziyası, bir gümüşün parıltısı. Gözleri ayrı ayrı çekiyor ve zapt ediyordu. Burada her şey rahat ve mesut insanların kullanmayı adet ettikleri eşyaydı. Burası aynı zamanda bir insanın ne kadar mesut olabileceğini hissettiren mekanlara doğru açılmış pencereydi. Neriman burada her duruşunda bu pencereden onların saadetine imrenerek bakıyordu. Sayfa 30. Bir gün Şinasi ile bu itiraat mağazalarından birinin camekanı önünde durmuşlardı. Neriman'daki arzuları sezen Şinasi demişti ki, bu camekanlar kim bilir kaç Türk kızını baştan çıkardı ve çıkaracak. Neriman buradan hemen her geçişinde bu sözü hatırlıyor ve gülümsüyordu. Çantasındaki esans şişesini doldurmak vesilesiyle mağazaya girdiler. Bütün eşyanın ilikleri işlemiş, hafif bir güzel koku. Neriman bu mağazaların sessizliğine de şaşıyordu. İçeride kalabalık olduğu halde müşteriler pek az konuşarak, adeta bir dilsiz gibi işaretle meram anlatarak istediklerini alıyorlardı. Yalnız cam tezgahların üstüne konup kaldırılan şişelerin ince çıtırtısı. Satış memuru kız esans şişesini doldururken Neriman bir şey hatırladı. Küçükken babası onu Ramazan'da Beyazıt sergisine götürürdü. Orada çadır gibi bir şeyin altında Arap kılıklı bir adam irili ufaklı birçok yağlı kirli şişeler arasında ayakta durur kokular satardı. Bu çadıra uzaktan yaklaşırken bile sert bir nane, bahar, hacıya kokusu Neriman'ın midesini bulandıracak derecede burnuna dolardı ve oradan çabuk geçmek isterdi. Son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı ve bu iki koku arasındaki farkı düşündü. Yolda yürürlerken herkes Fahriye'den ziyade Neriman'a dikkat ediyordu. Fakat bu, Neriman'ın herkese ayrı ayrı dikkatinin karşılığından başka hiçbir şey değildi. Kıyafetlere, yürüyüşlere, yüzlerdeki manalara, büyük bir tecessüsle bakan gözleri herkesin alakasını çelerek büyüyor, parlıyor ve daima canlı bakıyordu. Lobo'nun önünden geçtiler. Neriman içeriye doğru bir göz attı ve Macit'i göremedi. Fakat onun ikinci kat salonunda olması ihtimali de vardı. Yukarıya kadar beraber çıkmayı evvela Fahriye'ye teklif edemedi. Sayfa 31. Müsait bir kıyafette olmadığını da düşünüyordu. Fakat Macit'i görmeden İstanbul'a dönmek o kadar güç geldi ki birkaç adım sonra Fahriye'yi geri çevirdi. Beraber pastacının yukarı kat salonuna çıktılar. Macit oradaydı. Fakat yanında bir kadın vardı. Neriman sevinçten kederi süratle geçmenin baş dönmesiyle durakladı ve ne yapacağını şaşırdı. İleri ve geri gidemedi. Birkaç adım attı ve Macit'e görünmek istemedi. Macit onu görmüş ve hemen kalkarak yanına gelmişti. ''Oo buyurun Neriman Hanım'' dedi. Macit'in yanına oturan kadın da kalkmıştı ve onlara doğru geliyordu. Fahriye merdiven başında duruyor, içeri girmek istemiyordu. Neriman cesaret etti, koridora kadar yürüdü ve oradan solana baktı. Neriman hafifçe kızardı ve şaşırdı. Kadın yanlarından geçerken Macit'e başıyla selam verip yürümüştü. Neriman ona bakmadı. Mırıldandı. ''Dışarıda Fahriye var. Niçin girmiyor? Buyurun. Geç kalırız. Bir dakika canım.'' Macit kapıya gitti ve Fahriye'yi de çağırdı. Salon tenhaydı. Bu Neriman'ın biraz evvelki heyecanın arttığından kurtardı. Oturdular. Neriman'ın buraya üçüncü gelişiydi. Her seferinde burasını biraz daha seviyor ve beğeniyordu. Her şey temiz, her şey güzel. Zevkli bir kadın eliyle döşenmiş, küçük bir ev odası gibi ve baş başa konuşmaya müsait. Sayfa 32. Pastacı, muhallebici gibi yerleri daima bir dükkan fikriyle beraber düşünmeye alışmış Neriman için bu mahrem küçük salon yepyeni bir şeydi. Fahriye'nin de hayranlığını yüzünden görmek istiyordu. Fakat utanç Fahriye'nin yüzünde bütün hisleri kırmızıya boyamış ve örtmüştü. Sıkıldığı besbelliydi. Macit geceden bahsetti. Sonra Fahriye'yi de bahse karıştırmak için siz de olmalıydınız, dedi. Arkadan hararetle ilave etti. Gelecek perşembe Pera Palas'a gelirsiniz, olmaz mı? Güzel bir balo var. Muhakkak geliniz. Çok eğleniriz. Ben gene sizi Neriman'la beraber eve kadar götürürüm. Fahriye cevap vermedi. Macit Neriman'a döndü. Olmaz mı Neriman Hanım? Neriman da cevap vermedi. Balo. Gene babasını aldatmak, şinasi meselesi, tuvalet. Neriman'ın yüzünde endişe çok barizdi. Kendini toplayarak zor gülümsediği halde vakit geçmişti. İtiraf etmeye mecbur oldu. Vallahi Macit Bey, biliyorsunuz ki bizim için bir gece evden ayrılmak ne kadar güç. Siz isterseniz her şeye muvaffak olursunuz. Çalışırız. Gelecek perşembe mi dediniz? Evet, o vakte kadar gene görüşürüz ya. Balo. Neriman Lebon'dan çıkıp Fatih'e gelinceye kadar hep bunu düşündü. Balo. Muhakkak gitmeli. Fakat izin meselesi, para meselesi, tuvalet meselesi, şinasi meselesi. Onu en çok para meselesi düşündürüyordu. Babasına tekrar nasıl müracaat edebilir? Daha bir ay evvel yeni mantosunu, yeni iskarpinlerini yaptırmak için babasını ne büyük fedakarlığa sevk etti. Fatih'teki ev rehine konmuştu ve bu ağır faizli borcu ödemek için babası her ay tekaüt maaşının bir kısmını ayırmaya mecburdu. Hele son hadiseden sonra bir balo tuvaleti için babasına yeni bir fedakarlık teklif etmeye hiç cesareti yoktu. Fakat Neriman sımsıkı açılmamak üzere kapanmış imkan kapılarının hepsini kurcalıyordu. Bu baloya muhakkak gitmesi lazım, saydı. 9 gün var. Son hadisenin fena tesirini silmek, babasının itimadını yeniden kazanmak, onun zaaflarını yeniden uyandırmak için bu müddet ona kafi göründü. Bu baloya gitmeye o kadar çok istiyordu ki muvaffak olacağını ümit etmeye başladı. Hayatında bu kadar çok istediği şeylerin hemen hepsi olmuştu. Bu düşünceler onu yolda susturdu. Fahriye'nin baloya gelmesini istemediği için ona bu bahsi hiç açmadı. Fakat Fahriye ona ne düşündüğünü sordu. Neriman, hiç, dedi. Bugün Şinasi'nin hali gözümün önüne geliyor. Fena oldu, çok fena oldu. Şinasi o akşamda Neriman'dan ayrılınca günün son 1-2 saatini zahmetle geçirdi ve hava kararınca eve döndü. Kapıyı açan kız kardeşinin ve merdiven başında duran annesinin yüzlerine bakmadan hızla yukarı çıktım ve odasına girdim. Arkasından kız kardeşi de gelmiş ve ona lamba getirmişti. Biraz durdu ve Şinasi ile konuşmak istedi. Neriman'ı 2 gündür görmüyorum, uğramıyor, dedi. Fakat Şinasi'den cevap alamadı. Biraz daha durdu ve odadan çıktı. Onunla konuşulmayacak günler olduğunu annesi de kız kardeşi de bilirdi. Fena geçmiş günler. Şinasi o vakit yorgun, bitik bir halde eve girer, kaçar gibi hızlı yürür, derin ve çok mahrem kederini gizlemek için kimsenin yüzüne bakmaz, halbuki zaafını bu haliyle daha çok ifşa eder, belki bunu bilmez, belki de iyi bildiği için büsbütün kederlenir, hızla merdivenlere çıkar, odasına çekilir, o akşam yemek yemezdi. Sayfa 34. Bir kenarda durdu ve lambanın aydınlattığı odasına baktı. Darmadağınık. Her şeyi bıraktığı gibi ve şiddetli ihtarları üzerine hiçbir şeye el dokunulmamış. Bir kanepe üstünde yığılı notalar, bir koltuğun üstünde kemençesi, torba yere düşmüş, yerdeki halının bir ucu kıvrılmış, masanın üstünde bir bardak, diş fırçası, tarak, kitap, tabak. Masanın kenarından sarkmış bir nota yaprağı. 15-20 günden beri Şinasi bu odada hiçbir şeyi düzeltmek için uğraşmamıştı. Manzara berbat. Sanki fırtınalı bir gecede bütün pencereler açık kalmış ve rüzgar odanın bütün eşyasını yerinden oynatmış, öteye bereye savurmuştu. Bu manzara da Şinasi'yi rahatsız etti. O her zaman sufli ve derbeder bir adam değildi. Hep kendi eliyle düzelttiği odasında bazen hendesi, bir itina ve bir her eşyaya en güzel manasını veren bir intizam vardı. Şinasi derbederlikten en muntazam adam kadar nefret ederek derbeder olmaya mecbur kalırdı ve bu Deruni anarşisinin akislerini eşyada görmeye mahkum olduğu zamanlara mahsus zaruri bir perişanlıktı. Dışarıda yapılacak hiçbir şey olmadığı için eve gelmişti. Fakat evde de yapılacak hiçbir şey yoktu ve odasını düzeltmek istedi. Gözü hep koltuğun kenarında yere düşmüş kemençe torbasına gidiyordu. Evvela onu oradan kaldırmayı arzu eder gibi oldu ve oraya doğru bir adım attı. Durdu, vazgeçti, etrafına baktı. Odanın dağınıklığı içinde rahat oturamayacağını hissederek tekrar torbayı yerden kaldırmaya karar verdi. 2-3 adım gitti, yere doğru eğilirken gene vazgeçti. Sayfa 35. İçinde büyük bir mücadele cereyan ediyordu. torbayı yerden kaldırmasını emreden birçok fikirler, meçhul diğer birçok fikirlerle şiddetli bir çarpışma halindeydi. Nihayet muvaffak olamayacağını anlayarak geriye döndü. Fakat acizini anlayınca birdenbire isyan etti. Hayatının bütün felaketleri bazen bir torbayı bile yerinden kaldıramayacak kadar iradesiz olmasından geliyordu. Parasını idare edemeyişi, diş ağrıları, kıyafetini ihmal edişi, başkalarına ve kendine verdiği sözleri tutmayışı, yapılmayan vaatlerin kendine ve başkalarına karşı utancı, hep yerde kalmış ince tasavvurlar. Derhal geri döndü ve torbayı yerden kaldırmak istedi. Fakat bir düşünce mani oldu. Bundan ne çıkar? Bütün odayı düzeltmek lazım. O da kafi değil. Notaları sıraya koymak ve aylardan beri tasavvur ettiği gibi onların bir fihristini yapmak lazımdı. Ve bu lüzumlar birbirini çekip hatırlatarak saatlerce, günlerce uğraşılsa bile bitirilmeyecek bir iş yığını halinde karşısına çıkardı. Fakat diye düşündü, herhalde bu işler birer birer yapılacak. Haydi evvela şu torbayı yerden kaldır. Muktedir değildim. Fakat bu halde odada oturmayacaktı. Zaten odada ne kadar koltuk, kanepe varsa hepsinin üstleri doluydu. Oturabilmek için hiç değilse bir tanesini düzeltmeli. Bir taraftan da hissediyordu ki odasının intizamı ruhundaki itişaşın neticesine bağlıydı. Günlerden beri süren ve bugün son haddine gelen bu deruni ihtilal bitmeden odasını düzeltmeye kalkmak nafile bir hareketti. Hatta kendi ruhunu bir aynada seyreder gibi görebilmesi için odayı daha fazla dağıtmak ve tabağı bardağı yere atıp kırmak, notaları yırtmak da istiyordu. 36. Fakat cinnete kadar gidebileceğini hissettiği bu zihni kargalaşalıktan ürktü. Herhalde bu torbayı yerden kaldırması lazımdı. Fakat neden illaki bu torba? Masasının kenarından sarkan notayı düzeltmek istedi. Bir eliyle üst üste yığılmış ve yere düşmeye meyyal notalarını tuttu, yukarı kaldırdı. Müthiş bir ağırlık. Yaptığı işi istememesi notaların sikletini artırıyordu. İnat etti. Fakat serbest kalan öteki eline bir vahşilik, bir hoyratlık, bir şirretlik gelmişti. Notanın sarkan yaprağını sinirli bir halde tuttu. Elinin kuvvetini ayar edemedi. Yaprağı şiddetle öteki notanın arasına sokmak ve kendisini çıldırtacak kadar yören bu işten çabucak kurtulmak istedi. Notaları iyice kaldıramadığı için yaprak araya girmemiş, bir kısmı dışarıda kalarak buruşmuştu. Yaprağı oradan çekerek bir daha ve muntazam yerleştirmek istedi. Birdenbire çekti ve kopardı. Yaprağı elinden yere atarak kanepeye doğru gitti. Notaların arasına kendini attı. Başını arkaya bırakarak öylece kaldı. Hala şapkası başındaydı. Biraz sonra bunu hissetti, şapkasını başından çıkardı ve bir tarafa attı. Yakalığını ve boyun bağını çözdü. Bu hareketleri o kadar şiddetle yapıyordu ki yanında duran notalardan birkaçı daha yere düştü. Alnına bir ağrı yapışmıştı. Elini başına götürdü ve saçlarının arasına soktu. Neriman'ın okşamalarını hatırlatan bu hareket onu daha çok azaba sevk etti. Elini çekti ve iki kolunu da uzatarak bıraktı. Artık kelimelerle hiçbir şey düşünmüyordu. Bütün ruhunu bir takım lahniler ve nameler sarsmaya başladı. Aynı makamdan birçok şarkıların parçalarını birbiri ardı sıra içinde mırıldanıyordu. Bunların arasında yepyeni kendiliğinden doğma nameler de vardı. Onları zapt edebilse bir veya birkaç şarkı besteleyebilirdi. Kemençesini eline alıncaya kadar bunları unutmaktan korkuyor ve yerinden kımıldamıyordu. Sayfa 37. Hem kendi kendine bir suali de vardı. Neye yarar? Bütün bu lahniler ve nameler tevalişi içinde bir baygınlık geçiriyor. Fazla bir şey istemiyordu. Merdivende bir ayak sesi işitti ve canı sıkıldı. Annesi veya kız kardeşi tarafından görülmeye hiç razı değildi. Fakat biraz dikkat edince iki kişinin de ayak seslerini tanıdı, biraz doğruldu. Kız kardeşi Neriman'la beraber içeri girmişti. Şinasi yerinden hiç kımıldamadı. Yalnız bu sevincin verdiği kuvvetle biraz evvelki ruhi dalgınlığını belli etmemek için yüzünü topladı ve müphem görünebildi. Neriman şen bir sesle ''Haydi kalk, bize gidelim'' dedi. ''Nezahat de gelecek.'' Şinasi evvela Neriman'ın sırf kendisini çağırmak için evinden geldiğini sandı ve bu davette kızın yakın mazisine karşı azabından uzak bir istikbale kadar giden kuvvetli bir teminatı bulur gibi oldu. Fakat şüphesi derhal uyanmıştı ve sordu. ''Evden mi geliyorsun?'' ''Hayır, eve gidiyorum.'' Şinasi derhal bu davetin manasını anladı. Eve geç gitmekten ürken Neriman'ın şefaat aradığını hissetti ve ilk aldanışının verdiği öfkeyi güç tutarak sert bir cevap verdi. ''Ben gelemem, Nezahat'le beraber gidin. Şinel seni kız kardeşi de reddetti. Ben de gelemem. Yalnız başıma dönemiyorum. Yol az ama korkuyorum. Neriman bir şey söyleyemedi ve odaya baktı. Sayfa 38. Bütün bu karışıklık, bu hal, Şinasi'nin kabarık saçları, çözük boyun bağı, yerde şapkası, duruşu, oturuşu. Peki diye mırıldandı ve birdenbire odadan çıktı. Hızla merdivenlere indi. Şinasi yalnız kalınca kendi kendini taşıyamayacağını hissederek herhangi bir hareket yapmak için yerinden fırladı ve kemençesini kaptı. Nevatili akorsuzdu. Anahtarı o kadar şiddetli çevirdi ki tel koptu. Artık evde durabilmesine imkan yoktu. Odada bir iki dolaştı, boyun bağını düzeltti ve şapkasını giyerek dışarı çıktı. Teşrir-i İnsani'nin son geceleri. Hava kuru ve rüzgarsız. Yürüdü. Yokuşun başında bir hayalet. Bekçi. Öksürdü. Işıksız bir evde çocuk viyaklaması ve hafif bir beşik gıcırtısı. Şinasi yokuşu bir solukta çıktı.